2. Islahat fermanının devletin siyaseti üzerine tesiri. Devlet adamlarının ferman hakkında düşünceleri. Önceki ıslahat hareketleri gibi ıslahat fermanı da Osmanlı İmparatorluğu'nda ciddi bir muhalefetle karşılandı. Bu muhalefet devlet adamları arasında dedikodu şeklinde belirdi. Muhalifler fikri seviyelerine, siyaset anlayışlarına ve menfaatlerine göre fermanı daha Babali'de okunduğu günden beri tenkit etmeye başladılar. Tenkitçiler içinde eskiden devletin yüksek mevkilerinde bulunmuş olanlar başta geliyordu. Bunlar arasında hükümeti endişeye düşürecek kadar kuvvetli tenkitler yapan Mustafa Reşit Paşa vardı. Uzun yıllar ıslahat fikrinin önderliğini yapmış olan Mustafa Reşit Paşa, fermanda en çok Hristiyan tebaaya verilen haklara itirazcıydı. Paşa, Hristiyan tebaanın bundan 100 sene evvelki değil, 20 sene önceki hali bile kullanılamayacağını ifade etmekle ıslahata prensip itibariyle taraftar olduğunu anlatmış oluyordu. Fakat fermanda Hristiyan tebaanın İslam tebaayla eşit tutulmasında acele edildiğine, bu işin yavaş yavaş ve yabancı devletlerin resmi müdahalesi olmaksızın yapılması gerektiğine, bir de fermanın Paris Antlaşması'nda zikredilmesiyle siyasi bir hata işlenmiş olduğuna inanıyordu. Paşa, fermanda yabancı devletler tarafından istenildiği takdirde kötü bir şekilde tefsire konu olacak maddelerin de bulunmasını iyi karşılamıyordu. Bundan başka Hristiyanlara verilen hakların İslam halk tarafından iyi karşılanmamasından ve halkı tamamen Müslüman olan eyaletlerde hükümete karşı bu yüzden isyanlar çıkmasından da endişe ediyordu. Mustafa Reşit Paşa bu noktalar üzerinde fikirlerini açıkladığı sıralarda hükümetteki mevkiini kaybetmiş olmasına rağmen halk nazarında nüfuzunu muhafaza etmekteydi. Bu sebeple tenkitleri ağızdan ağza dolaşarak büyük tesir yapmaktaydı. Eski nazırlardan birçoğu ve ulemanın bir kısmı da paşanın tenkitçi düşüncelerine ortak çıkıyorlardı. İktidar mevkiinde bulunanların bu tenkitlerden ürkmesi tabiiydi. Muhalefetin önüne geçmek için tehdit usulüne başvurdular. Bir aralık Şeyhülislam Arif Efendi'ye isnat edilen bir söze göre muhalefette bulunan eski nazırların mahkemeye verileceği bahis konusu oldu. Reşit Paşa bundan alındı. Ferman hakkındaki düşüncelerini layiha halinde padişaha sundu. Devlet adamları arasında ferman münakaşası sürüp giderken imparatorluğun İslam halkı da kendi seviyesine göre aynı vesikayı yorumluyordu. Müslüman halkın ferman hakkında düşünceleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan ıslahat fermanına gelinceye kadar Hristiyan tebaaya can ve mülk masumluğu ve vicdan hürlüğü tanınmıştı. Hristiyanlar bundan başka geleneklerine göre kendi işlerini yönetmek haklarına da sahip bulunuyorlardı. Müslüman halkla aralarında mevcut fark, devlet idaresinde, ordu ve adliyede kellerine yer verilmemiş olmasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun inhitata başladığı yüzyıldan ve en çok 4. Murat devrinden itibaren Hristiyanlara bazı kötü muameleler yapılmaya başlanmıştı. Ara sıra kıyafetleri, evlerinin renkleri tespit edilir, ata binmemeleri, hamamda nalınsız gezmeleri, başlarına çıngırak takmaları, sokakta kaldırımdan yürümemeleri gibi manasız nizamlar konurdu. Fakat bunlar mahalli ve geçici nizamlardı. Hristiyanlara tatbik edilen idare tarzı umumiyetle iyiydi. Türklerin müsamahacı zihniyetini takdir eden ve Avrupalıların koyu taassubundan nefret eden bazı Hristiyan münevverler, Türkler hakkındaki düşünce ve takdirlerini türlü yayınlarıyla açıklamışlardır. Bu yayınlardan şu örnekleri veriyoruz. Küçük çevremizi bir tarafa bırakarak dünyamızın diğer kısmını gözden geçirelim. Büyük Türk, türlü dinlere mensup 20 milleti barış içinde idare ediyor. Binlerce Rum İstanbul'da sulh ve hüsükûn içinde yaşıyorlar. Türk vekainameleri bu dinlerden hiçbiri tarafından hiçbir isyan tahrik edildiğini işaret etmiyor. Türkler ne yalancı, ne alçak, ne de katildirler. Hristiyanları yakmıyorlar. Padişahlarına hükümdarlık yapmayacak dereceye gelinceye kadar tanrılarına da daima engizisyonsuz olarak sadıktırlar. Fatih Sultan Mehmet, Bizans imparatorlarının tahtına çıktığı vakit bütün Avrupa'nın İslamlarla harbe girmek için kitle halinde ayaklandığını unutmuştu. Ve mağluplara bu cinsten hareketlerle mukabele edecek yerde onları taassubun Batı Hristiyanlarını katliamlar yapacak dereceye vardığı bir devirde müsamahasıyla hayretlere düşürdü. Merhamet ve şefkatin büyük kanunu olan dini müsamahanın İslamlar tarafından Hristiyanlara öğretilmiş olması Hristiyan devletler için teessüfe şayandır. Katolik evekleri, misyonerleri, rahibeleri İstanbul'da hür oldukları ve himaye edildikleri kadar başka hiçbir yerde hür değildirler ve himaye altında bulunmuyorlar. Eskiden koyu Katoliklikten ayrılmış Hristiyanların İspanya'da odun yığınları üzerinde kavrulduğu ve 16. yüzyılda Hristiyanların itikat adına birbirlerini boğazladıkları sıralarda Türkler mağlup halkın itikadına ve idari bir teşkilat kuvvetiyle teçhiz ettikleri dini müesseselerine hürmet gösteriyorlardı. Türkler ırk olarak, millet olarak bugün de Şark milletlerinin birincisi ve en çok takdire layık olanıdır. Karakterleri çok asil ve çok büyüktür. Cemaatleri tam, dini, medeni ve ulvi faziletleri de tarafsız olanlara hürmet ve takdir ilham edecek kudrettedir. Dipnot. Prof. Ah Cevdet. Le Turcs, d'après les auteurs célèbres, İstanbul 1919. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk idaresinin bu müsamahacı ve Ali Cenap karakterine rağmen İslam ve Hristiyan tabağı en çok devlet idaresine iştirak konusunda eşit haklara sahip bulunmuyordu. Bu sebepledir ki İslam'la Hristiyan halkın her türlü haklar yönünden eşit tutulacağını açıklayan ıslahat fermanı Müslüman halk tarafından fena karşılandı. Pek çok kimseler aba ve ecdadımızın kanıyla kazanılmış olan hukuki mukaddese-i milliyemizi artık kaybettik. Milleti İslamiye, milleti hakime iken böyle mukaddes bir haktan mahrum kaldı. Ehli İslam'a bu bir ağlanacak gündür, diyordu. Bazı kimseler de fermanın yayınlanmasından sonra dindarlarla alay etmeye başladılar. Bu kabilden olarak Mehmet Paşazade Sait Bey adında biri namaz kılmakta olan bir hocanın yanına giderek ''Ne kılıyorsun hoca efendi? Ferman okundu görmedin mi? Hristiyan tebaayla beraber olacağız.'' diyerek alay etmişti. Hristiyan halkın ferman hakkında düşüncesi. Islahat fermanı bütün tebaanın hukuk yönünden eşitliği prensibini ihtiva ettiğine göre bu fermandan en çok Hristiyan halkın memnun olması icap ederdi. Halbuki öyle olmadı. Hristiyanlar da İslamlar gibi ilk sıralarda fermanı fena karşıladılar. Rum papazları cemaatlerine önceden verilmiş imtiyazlar dairesinde Ortodoks tebaasını idare etmek hakkına sahiptiler. Onlar bu hakları kötüye kullanarak halkı soyuyorlardı. Halbuki ıslahat fermanıyla rahiplere türlü isim ve şekilde verilmekte olan caizeler ve atiyeler kaldırılacağı için papazlar artık suistimallerle zengin olamayacaklardı. Bundan başka fermanda diğer cemaatler gibi Rum cemaatinin de imtiyaz ve muafiyetlerinin tetkik edilerek zamanın ihtiyaçlarına uygun bir hale getirileceği ifade edilmişti. Papazlar bundan da memnun değildiler. Cemaatlerinde yapılacak ıslahatla yetkilerinin zayıflayacağını ve üzerlerinde devlet otoritesinin artacağını anlıyorlardı. Büyük papazlar arasındaki hoşnutsuzluk o kadardı ki İzmit Metropolitinin fermanın okunduktan sonra atlas kesesine konması üzerine bir daha bu keseden çıkmamasını Cenab-ı Hak'tan temenni edelim dediği rivayet edilmektedir. Fermandan köylü, esnaf ve tüccar Rumlar da memnun değildi. Çünkü fermanda onlar manasını henüz kavrayamadıkları, hukuk yönünden eşitlik tabirinin yanında manasını çok iyi kavradıkları ve kendileri için yeni bir mükellefiyet olan 4 yıl askerlik hizmeti geliyordu. Kendilerinde vatandaşlık duygusu mevcut olmadığı için askerliğe karşı hiçbir meyil ve heves duymuyorlardı. Hatta böyle bir hizmeti iş ve güçleri için büyük engel bile sayıyorlardı. Ermenilere ve Yahudilere gelince onlar da aynı sebeplerle fermanı kötü karşıladılar. Sarraflık, komisyonculuk ve ticaret gibi para sağlayan işlerle geçinerek rahat bir hayat sürdükleri için fermanın kendilerine ne gibi maddi bir menfaat sağlayacağını kestiremiyorlardı. Sözün kısası ıslahat fermanı ilk sıralarda Hristiyanlar arasında sayısı az aydınlar müstesna halkın büyük ekseriyeti tarafından kayıtsızlıkla ve hatta müphem bir endişeyle karşılandı. İstanbul'daki elçilerin ferman hakkında düşünceleri. Islahat fermanı hakkında devlet adamlarının ve halkın iki taraf olduğunu gören elçiler, durumu istismar etmeye kalkıştılar. Fransız elçisi fermanın bu şekilde hazırlanmış olmasından İngiliz elçisini kabahatli gösteriyordu. Elçi, Osmanlı Devleti'nin bu kadar fedakarlık edeceğini ummuyorduk. Canning ne dediyse nazırlar kabul etti. Eğer bize danışılmış olsaydı, bazı mertebe kendilerine yardım ederdim sözüyle kabahatin kısmen Türklerde de bulunduğunu da anlatmış oluyordu. İngiliz elçisi ise kendisini savunmak için fermanın hazırlanmasına çalışıldığı sıralarda Ali Paşa'nın fermana konan hükümleri Osmanlı Devleti'nin devamı için gerekli gördüğünü söyleyerek ve kendisinin yabancı olduğunu, imparatorluğun ihtiyaçlarını Ali Paşa kadar takdir edemeyeceğini ileri sürerek kendisine yapılan isnatlardan kurtulmak istiyordu. İslahat fermanının yürütülmesinde güçlükler. İslahat fermanında geçen hükümlerin yürütülmesini önleyen engeller üç kaynaktan geliyordu. Osmanlı Devleti'nin yapısı, Avrupa'nın Fransa Büyük İhtilali'nden beri siyaset, cemiyet ve ekonomi alanında geçirdiği gelişme, bir de Paris Antlaşması devletlerinin Osmanlı Devleti'nin işlerine karışmaları. Osmanlı Devleti'nin yapısından doğan güçlükler. Önceden de yazıldığı gibi Osmanlı idaresi teokratikti. Devletin kanun ve nizamları din kaynaklarından çıkarılmıştı. Devlet idaresini ellerinde tutanlar Müslümanlardı. Bu sebeple imparatorlukta Müslüman ve Hristiyan olmak üzere iki farklı cemiyet kurulmuştu. İmparatorluğun umumi efkarını Müslüman halk temsil etmekteydi. Kaldı ki bu umumi efkar da ancak Hristiyan cemiyeti karşısında nisbi bir birlik gösteriyordu. Çünkü kendi içinde türlü mezhep farkları ve kavgalarıyla parçalanmış bulunuyordu. İmparatorluğun ideolojisi ümmet ideolojisiydi. Din, millet manasına alınmaktaydı. Bu sebeple de siyasi anlamda bir vatan mefhumu henüz doğmamıştı. Osmanlı tebaası menfaat bağlarıyla da birbirlerine bağlı değildi. İmparatorluğun tek birleştirici unsuru hanedan idi. İşte bu bünyede olan imparatorlukta ıslahat fermanı hükümleri tatbik edilecekti. Bu mümkün müydü? Islahat fermanı Fransız devriminin ortaya koymuş olduğu bazı prensipleri ihtiva ediyordu. Bu prensipleri Osmanlı Devleti'ne tatbik etmek, onu bir dereceye kadar teokratik temellerden kurtarmak demekti. Bu kolay bir iş değildi. İmparatorluk üç kıtada uzanan topraklara sahip geniş bir ülkeydi. Türlü ırk, din, dil ve mezheplere sahip topluluklardan kurulmuştu. Cahillik, kötü anane, fena itiyatlar bu toplulukların çoğunda vardı. Bütün bu toplulukları hukuk eşitliği ve menfaat bağları gibi vasıtalardan başka, milleti millet yapan diğer müşterek değerlerle kaynaştırmak ve hiç olmazsa Amerika gibi bir milli topluluk meydana getirmek çok zamana ihtiyaç gösteriyordu. Bu da çok insanın bu yolda çalışmasıyla mucize kabilinden belki mümkün olabilirdi. Halbuki bu devirde ıslahat fermanının tecrübe edilmeye değer bir program olduğuna inananlar bir avuç aydın devlet adamlarından ibaretti. Kaldı ki bu programın geliştirilmesi de Avrupa'nın devamlı terakkisi karşısında çok güçtü. Avrupa'nın gelişmesinden doğan güçlükler. Fransa ihtilali ortaya milliyet, milli hakimiyet ve laiklik prensiplerini atmıştı. Avrupa devletleri orta çağdan arta kalan kanun, nizam ve geleneklerden kurtularak bu prensiplere göre modern devlet kılığına girmek için çalışmaya başlamışlardı. 1815'te toplanan Viyana Kongresi bu prensipleri ortadan kaldıramadı. Gelişmeleri ancak kısa bir müddet için durdurabildi. 1830 Fransız ihtilalinden sonra Avrupa devletlerinin birçoğunda meşrutiyet ve milliyet isyanları baş gösterdi. Bu isyanlar neticesinde milliyet fikirleri hızla gelişti. Peyba Krallığı parçalandı ve Belçika ile Hollanda milli devletleri meydana geldi. İtalya ve Almanya milli birliklerinin kurulması yolunda da kuvvetli adımlar atılmış oldu. Aynı ihtilalin sonunda Fransa ile Almanya ve İtalya'nın bazı hükümetlerinde hükümdarlar yerlerinde tutunabilmek için anayasalarında değişiklik yaparak halka siyasi haklar vermek zorunda kaldılar. 1848 Fransa İhtilali ile milliyet ve milli hakimiyet fikirleri bir derece kadar kuvvetlendi. Aynı devirde 18. yüzyılın sonunda İngiltere'de başlamış olan endüstri inkılabı, bu memlekette olduğu gibi Avrupa'nın birçok memleketlerinde de büyük bir süratle gelişti. Bütün bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu üzerinde tahrip edici tesirler yaptı. Milliyet duygusu ve prensipleri en çok imparatorluğun Hristiyan tebaası arasında gelişti ve imparatorluktan ayrılma temayüllerini güçlendirdi. 1830'da Yunanistan Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak milli krallık haline geldi. Bu olay imparatorlukta kalmış olan diğer Hristiyanlar için taklit edilecek bir örnekti. Osmanlı İmparatorluğu geniş toprakları ve zengin servet kaynaklarıyla endüstrisi gelişen büyük Avrupa devletleri için de türlü şekilde sömürülecek değerli bir saha gibi görünüyordu. Bu itibarla ıslahat fermanının yayınlandığı sıralarda Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ihtilallerinin ortaya attığı fikirlerin ve bu fikirler üzerine kurulan modern devlet örneklerinin tesiriyle sarsılmış bir durumdaydı. Bundan başka ekonomi amillerinin tesirleriyle siyasi ihtirasları artan Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun bakası ve müesseselerinin ıslahı hakkındaki düşüncelerinde de samimi değildiler. Bu sebepledir ki fermanın tatbikini Osmanlı Devleti'nin durumunu kuvvetlendirmek için değil, fakat kendi iktisadi ve siyasi ihtiraslarını tatmine elverişli şartların yaratılması için istiyorlardı. Paris Antlaşması devletlerinin müdahaleleri. Osmanlı Devleti'nin işlerine yabancı devletlerin karışmaları tarihin uzak devirlerinde başlamıştı. Bu karışma en çok Osmanlı hukukunun Hristiyanlara tam olarak tatbik edilmemesinden doğmuştur. Osmanlı Devleti en kudretli bulunduğu devirlerde Osmanlı İmparatorluğunda ticaret ve daha başka maksatlarla gelip yerleşen yabancı devletler tebaalarına kapitülasyonlarla bazı imtiyazlar ve muafiyetler tanımıştı. Bu imtiyazların en önemlisi yabancı Hristiyanların hukuk davalarının kendi konsolosluk mahkemelerinde kendi kanunlarına göre görülmesiydi. Bu hak o derece kökleşmiş ve genişlemişti ki yabancı bir Hristiyan hükümetinin konsolosluğu bulunmayan yerde diğer bir Avrupalı devletin konsolosluk mahkemesine başvurabilirdi. Yabancı Hristiyanlara tanıdığı bu haklarla Osmanlı Devleti kazai haklarından, hükümranlığından feragat etmiş oluyordu. Halbuki aynı devirde Avrupa'nın bütün Hristiyan memleketlerinde diplomatlar müstesna, bütün yabancılar bulundukları memleketin mahkemelerinde o memleketin kanunlarına göre muhakeme edilmekteydi. Bir devletin hükümranlık haklarına dokunan bu imtiyazlara ek olarak yine kapitülasyonlarla yabancı devletlere Osmanlı İmparatorluğundaki dindaşlarıyla alakalanmak yoluyla da haklar tanınmıştı. Bu gibi haklar ilk olarak Fransa'ya 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğundaki Frank rahiplerine tatbik edilmek üzere verilmiştir. Bu tarihten sonra kapitülasyonlar diğer Avrupa devletlerine de teşmil edilmişti. Avusturya, Karlofça Antlaşması'yla 1699, Venedikli, Lehli ve Macar tebaası için de mutedir olmak üzere kutsal yerlerde Fransa'ya verilmiş dini ve mezhebi hakları kazanmış, Pasarofça Antlaşması'yla da 1718 kendisine ticaret imtiyazları bağışlamıştır. Rusya, Kaynarca Anlaşması 1774 ve 1784 anlaşmasıyla aynı cinsten haklar ve imtiyazlar temin etti. 19. yüzyılın ilk yarısında Protestanların himayesi için İngiltere ile Prusya'ya da imtiyazlar verildi. Bütün bu hak, imtiyaz ve muafiyetlerle Osmanlı Devleti, Hristiyan tebaası üzerindeki hak ve nüfusunun mühim bir kısmını kaybetmiş oluyordu. Bu hak ve nüfustan arta kalan kısmının da Paris Antlaşması devletlerinin ıslahat fermanı vesilesiyle Osmanlı Devleti'nde yapacakları müdahalelerle ortadan kalkması artık bir olup bittiydi. Bu devletlerden müdahalelerde bulunanlar Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya oldu. Bu dört devletin birlikte veya ayrı ayrı yaptıkları müdahalelerin dış sebebi, ıslahat fermanında mevcut prensipler dairesinde ıslahatın yürürlüğünü sağlamak, gerçek sebepleri ise Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki emellerini gerçekleştirmekti. Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki Rus emelleri. Rusya, Avrupa siyasetinde kuvvetli bir rol oynamaya başladığı günden beri, Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye etmeyi ana siyaset prensibi olarak kabul etmişti. Bu prensibi tahakkuk ettirmek için de devletler arası münasebetlerin yarattığı imkanlara göre kullanılmak üzere üç yol tutmuştu. Birinci yol, Osmanlı topraklarını Rus İmparatorluğuna katmak. İkinci yol, imkan hasıl olduğu takdirde aynı toprakları alakalı Avrupa devletleriyle paylaşmak. Üçüncü yolda Osmanlı arazisi üzerinde muhtar veya müstakil devletler kurulmasını sağlamak ve bu devletleri günün birinde kendi himayesi altına almaktı. 1856'da Paris Anlaşması'nı imzalamakla Rusya, Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye etmek emelinden vazgeçmiş değildi. Ancak bu antlaşmayı imzalamış olan büyük devletler, Osmanlı İmparatorluğu topraklarının bütünlüğüne riayet etmeyi taahhüt etmiş olduklarından, Rus politikası birinci ve ikinci yoldan gitmek suretiyle emeline ulaşmak imkanları kalkmış görünüyordu. Bununla beraber üçüncü yol henüz açıktı. Bu sebepledir ki Ruslar 1856'dan sonra Paris Antlaşması'nın 9. maddesine dayanarak Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaanın avukatlığını tekrar üzerlerine aldılar. Tezleri şuydu: Avrupa'da barışın devam etmesi için Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaanın refahı sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu tebaa isyan edebilir ve bu isyandan da türlü siyasi ihtilaflar meydana gelebilir. Osmanlı hükümeti Paris Antlaşması ile Hristiyan tebaanın durumunu ıslah edeceğini vaat etmiştir. Bu antlaşmayı imzalamış olan devletler, bu vaadin gerçekleşmesi için Osmanlı Devleti nezdinde müdahalede bulunmalıdırlar. Fakat Rusların yapılmasını istedikleri ıslahat hakkında hususi bir görüşleri vardı. Onlar, Gülhane hattında ve ıslahat fermanında cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaa meydana getirilmesi için konmuş olan prensipleri beğenmiyorlardı. Çünkü böyle bir halin gerçekleşmesi Osmanlı İmparatorluğunu kuvvetlendirebilir ve neticede de kendilerine her türlü müdahale kapılarını kapayabilirdi. Bu sebeple cemaatlerin mevcut imtiyaz ve muafiyetlerinin göz önünde tutulmak suretiyle ve milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmalarını istiyorlardı. İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri. İngiltere, Rusya gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesini değil, tersine olarak toprak bütünlüğünün devamını ve hatta bir dereceye kadar kuvvetlenmesini bile istiyordu. Bu, Türkler için mücerret sebeplere dayanan bir sempatiden değil, fakat şu sebeplerden ileri geliyordu. İngiltere büyük bir imparatorluğa sahipti. Bu imparatorluğun büyük parçasını Hindistan teşkil etmekteydi. Hindistan'ı teşkilatlandırmak ve istismar etmek ve bir de güvenliğini sağlamak icap ediyordu. Hindistan istikametinde İngiliz menfaatlerini tehdit edebilecek büyük devlet Rusya'ydı. Çünkü onun da bir Orta Asya ve Uzak Doğu politikası vardı. Halbuki Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun da amansız düşmanı bulunuyordu. İngiltere ile Türkleri yaklaştıran prensiplerden biri, müşterek bu Rus tehlikesiydi. Bundan başka İngiltere Doğu ticaret yollarının emniyeti için olsun, Akdeniz havzasında ticari ve iktisadi çıkarlar sağlamak için olsun, bir Akdeniz politikasına da sahip bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu inhitat devrinde bulunduğu için İngiltere'nin bu politikasını tehdit edemezdi. Halbuki Rusya, Fransa, Avusturya gibi iktisadi bir inkişaf safhasında bulunan devletler de Akdeniz'de yerleşmek veya yayılmak emelindeydiler. Bu emellerse ancak Osmanlı İmparatorluğu zararına ve mevcut Akdeniz muvazenesinin İngiltere aleyhine değişmesiyle tahakkuk edebilirdi. Akdeniz'de müşterek bir tehlike karşısında bulunmaları İngilizleri Türklere yaklaştıran sebeplerden biriydi. Müstemleke imparatorluğu ve Akdeniz siyaseti İngiltere'ye Avrupa politikasında takip edeceği politikanın esaslarını çizmiş bulunuyordu. Bu esaslar Avrupa devletleri arasında bu devletlerden herhangi birinin kıtaya tahakküm etmesine mani olabilecek bir muvazene siyasetinin mevcudiyetinde manasını buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu artık Avrupa'da herhangi bir tahakküm siyaseti takip edecek durumda bulunmuyordu. Fakat kendisi böyle bir siyaset takip etmek isteyen büyük Avrupa devletlerinin istila programlarının hedeflerinden birini teşkil etmekteydi. İşte İngiltere ile Türkiye'yi yaklaştıran bir diğer sebep de buydu. Nihayet bu politik sebeplere bir de ekonomik sebep ilave etmek mümkündür. Bilindiği gibi İngiltere Osmanlı İmparatorluğu ile uzun zamandan beri ticaret münasebetlerinde bulunuyordu. Fakat bu münasebetler bilhassa 1839'da İngiltere ile yapılan ticaret antlaşmasıyla çok artmıştı. Osmanlı memleketleri İngiltere için karlı ham madde kaynakları ve elverişli bir pazar vazifesini görüyordu. Bundan başka 1856'dan sonra İngiliz sermayesi türlü imtiyazlar ve muafiyetler elde edilmek suretiyle aynı topraklarda yerleşmeye başlamıştı. İngilizler bütün bu sebeplerle Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün taşıdığı ehemmiyeti idrak etmiş bulunuyordu. 1839'da devlet adamlarından Chatham, Osmanlı Devleti'nin yaşamakta devam etmesinin İngiltere için hayati bir zaruret olduğunu kabul etmeyen kimseyle ben konuşmam demişti. Kırım Muharebesi'nin arifesinde White de eğer İstanbul ve Boğazlar başka bir devletin eline geçerse Britanya menfaatleri bundan büyük zararlar görecektir. Bu takdirde yalnız bizim ticaretimiz sekteye uğramış ve yakın doğuda bizim siyasi nüfuzumuz gömülmüş olmakla kalmayacak, üstelik donanma için yapmakta olduğumuz masraflar da önemli ölçüde artacaktır. Çünkü biz deniz kuvvetlerimizi şimdi İstanbul Boğazı'nda duran tarafsız donanma seviyesine çıkarmak zorunda kalacağız demek suretiyle Chatham'ı desteklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun mevcudiyeti İngiliz menfaatlerine uygun bulunduğundan İngiltere onun kendisini savunacak bir kudrete ve kuvvete sahip olmasını istiyordu. Bunun için de Gülhane hattında ve ıslahat fermanında ilan edilmiş prensipler dairesinde ıslahat yapılmasını lüzumlu ve zaruri görüyordu. Ancak İngiltere hükümetinin bu ıslahatın tatbiki için ortaya atılmış resmi bir tezi yoktu. Bu iş Londra hükümetini İstanbul'da temsil eden elçilerin ehliyet ve dirayetlerine bırakılmış bulunuyordu. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri. İngiltere ve Rusya kadar Fransa da Osmanlı İmparatorluğu'yla yakından ilgiliydi. Fransa büyük bir Avrupa devleti olduğu gibi İngiltere'ye Atlantik ötesindeki müstemlekelerini kaptırdığı günden beri Akdeniz'de geniş bir müstemleke imparatorluğu kurma hevesine de kapılmıştı. Bu maksatla da 1798'de başarısızlıkla son bulan Mısır'ı işgal teşebbüsünden sonra 1830'da Cezayir'e yerleşmiş bulunuyordu. Fransa ara sıra Avrupa'ya tahakküm etmeye kalkıştığı gibi Avrupa'ya tahakküm etmeye kalkışan başka devletlere karşı da daima cephe almıştı. Bu iki yönden de Fransızlar Osmanlı İmparatorluğu'nu hesaba katmak zorundaydılar. Avrupa'da hakimiyet kurmak iddiasında bulundukları vakit karşılarında dikilen İngiltere, Avusturya veya Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni müttefik sıfatıyla sürüklemek teşebbüsüne girişiyorlardı. Rusya ve Avusturya'dan biri fetihler politikasına girişince, Fransa yine Türklerle beraber olarak bu devletlere karşı harekete geçmek için onlarla anlaşıyordu. Fransızlar Akdeniz'de Türklerin zararına olarak müstemleke imparatorluklarını kurmaya başladıkları sıralarda bile yine Türkleri elden çıkarmak istemiyorlardı. Yani gerek Avrupa'da gerekse Akdeniz'de Fransa siyasi menfaatlerini gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti'nin kendisini desteklemesini lüzumlu buluyordu. Bundan başka Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitülasyonlarla ve ticaret antlaşmalarıyla elde etmiş olduğu türlü cinsten imtiyazlara da sahip bulunuyordu. 1839'dan sonra Fransız-Osmanlı ticareti geniş ölçüde artmıştı. İşte bu sebeplerledir ki bilhassa 1839'dan sonra Fransızlar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne ve ıslahat yapmak suretiyle kuvvetlenmesine taraftar görünüyorlardı. ıslahat hakkındaki tezleri Fransız siyasi menfaatleriyle Fransız idealizminin bağdaşmış göründükleri bir formülde manasını buluyordu. Merkezci bir idare ve ittihadı anasır. Bu suretle devletin Müslüman ve Hristiyan ve daha başka cins ve mezhepten olan tebaasını idari birliğe, siyasi ve hukuki eşitliğe ulaştırması. Fransızlar bu amaca ulaşılması için Osmanlı Devleti'ni kendi haline bırakmanın doğru olmayacağını inanıyorlardı. Bundan dolayı büyük devletlerin Osmanlı hükümetini teşvik, tehdit ve icabında tazyik etmeleri icap ettiği kanaatindeydiler. Paris Antlaşması'ndan sonra Fransa, Avrupa'da siyasi ve moral bir hegemonya kurmak hülyasına kapılmıştı. 3. Napolyon, milliyet fikirlerinin şampiyonu olmak istiyordu. Bu hareketlerle kurulacak milli devletlerin Fransa himayesiyle kurulmasını ve kendi siyaseti etrafına toplanmalarını mümkün görmekteydi. Böyle bir düşünce Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinde geçici de olsa bir tahayyül meydana getirmek istidadındaydı. Ve ayrı maksatlarla da olsa Rusya ile Fransa'yı bazı hallerde Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde birleştirecek bir zemin hazırlıyordu. Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri. Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin komşusuydu. Tebaasının türlü cins ve mezhepten oluşuyla ona benziyordu. 19. yüzyılda o da türlü sebeplerle ve bilhassa milliyet hareketlerinin tesiriyle inhitat haline düşmüş bulunuyordu. Orta Avrupa'da tarihi ve siyasi mevkiini muhafaza etmek ve Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde genişlemek gibi iki ana siyaseti vardı. Fakat bu ikinci siyasette teşebbüs sahibi olmaktan çok siyasi ihtilaflardan faydalanmak yolunu tutmuş bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya tarafından tek taraflı olarak tasfiye edilmesinden veya Rusya ile başka devletler arasında taksim edilmesini görmektense mevcudiyetini muhafaza etmesini menfaatleri icabı saymaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda girişilen ıslahata taraftar olmakla beraber bu ıslahatın garpli müesseselerin alınmasıyla değil fakat mevcut Osmanlı müesseselerinde tadilat yapılması suretiyle meydana getirilmesini tercih etmekteydi. Metternich'in Tanzimat hakkında fikirlerini belirten layihası bu hususta delildir. Avusturya Başvekili Osmanlı devlet adamlarının kendisine iç ve dış siyasi meseleler hakkında danışmalarından o kadar memnundu ki Viyana'da Türk elçisi Rıfat Paşa'ya "Vaka ben kendimi Osmanlı devletinin ministri, nazırı makamında addederek dostluğa aykırı bir şeyde bulunmamayı ve herhalde devleti aliyenin gayretkeşliğini iltizam etmişimdir. Osmanlı devletinin mülki nizamı ilerledikçe menafi-i vakıası Avusturya devletine dahi aittir" demesinden ıslahata vermekte olduğu ehemmiyeti ifade etmiştir. Mamafi 1856'dan sonra Avusturya Avrupa siyasetinde gittikçe silik bir mevkide kalmış ve bilhassa Piemonte ve Fransa'ya karşı yaptığı harbi kaybetmesiyle ikinci derecede bir devlet durumuna düşmeye başlamıştır. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu hakkında ilgisi azalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya ve Piemonte. Bu devirde Prusya Alman Birliği'ni, Piemonte'de İtalyan Birliği'ni kurmak gibi büyük çapta işlerle meşgul bulunduklarından Osmanlı İmparatorluğu'yla yakından alakadar olmuyorlardı. Bu sebeple imparatorlukta yapılan ıslahat hareketleri hakkında kendilerinden herhangi bir teşebbüs gelmediği gibi bu konuda açıklanmış tezleri de yoktu. Büyük devletlerin ıslahat hakkındaki tezlerini kabul ettirmek için müdahaleleri. Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Rusya, İngiltere ve Fransa Avrupa siyasetleri bakımından olduğu kadar müstemleke imparatorlukları dolayısıyla da Osmanlı İmparatorluğu'yla yakından alakadar olmak zorundaydılar. Bu devletlerden her biri Osmanlı Devleti hakkındaki siyasetinin esaslarını tespit ederken ön planda bu yönden olan menfaatlerini göz önünde bulundurmaktaydı. Paris Antlaşması'yla yeni bir durum hasıl olduğu için her devlet buna göre umumi siyasetini yeni bir esasa göre yürütmek mecburiyetindeydi. Her üç devletin de bu hususta kabul ettiği esas Paris Antlaşması'nın 9. maddesine dayanarak ıslahat bahanesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine müdahale etmek oldu. Bu madde kendilerine böyle bir hak tanımıyordu. Fakat onlar bu sefer insaniyet adına böyle bir hakka sahip olduklarını ileri sürdüler. Sonraları daha ileri gittiler ve ıslahat kanunlarını bile kendileri yapmaya kalkıştılar. İstanbul'da elçileriyle birlikte veya ayrı ayrı olarak ve devletin hükümranlık haklarını hiçe sayarak türlü işlere müdahale etmeye başladılar. Bu müdahale ıslahat fermanının hazırlandığı sıralarda başlamıştı. Ali Paşa bir mektubunda İngiliz elçisi Stratford'un müdahalesi hakkında şunları yazmaktadır. Her şeyde ve her tarafta hüküm ferma olmak arzu-i şehidinde bulunması saikiyle kendisini mülk sahibi kıyasıya kadar ileri gitmiş ve bizzat kendisi hükümeti merkeziyede hemen aşikar bir surette vasilik mevkiine geçtiği gibi vilayetlerde valiler nezdinde vasiler, konsoloslar kaim etmiştir. Kendilerine verilmiş olan vazifeleri ifa suretiyle bunların hoşuna gitmemek bedbahtlığında bulunan bir vilayet valisi mahvolmuş demektir. Heyeti hükümeti teşkil eden nazırlar daha iyi bir muameleye mazhar değildir. Vükelasını nasb ve azleden artık padişah değildir. Dış münasebetlerimiz aynı müşkülata düçar olmaktadır. Sair devlet elçilerinden birisinin siyah demesi, Lord Stratford'un beyaz demesi için kafidir. Velhasıl ne diyeyim? Umuru hariciye, idare-i dahiliye, patrikane, her şey bu adamın kontrolüne tabidir. İşte bu haldir ki İngiltere ittifakı rakiplerine Menchikov hatta bütün istediklerini istihsal etmiş olsaydı yine bundan ziyade müşkül pesent olmayacaktı dedirtiyordu. 1857'de Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesinden müteessir olan Fransız elçisini teskin etmek için Abdülmecid'in gönderdiği bir zatla elçisi arasında şu muhavere cereyan ediyor. Memur: Zat-ı şahane, Reşit Paşa'nın sadarete nasb ve tayini bir günah mahiyeti politikayı haiz olduğunu bir an için olsun farz eylemenizden mükedder oldular. Elçi: Zat-ı şahane, işine gelen vukelayı almak salahiyetini haizdirler. Buna asla itiraz edemem. Mamafih bu bapta taraf-ı şahaneden vuku bulan muamelenin her türlü mütalaa-i politikadan hariç olduğunu asla kabul eyleyemem. Memur: Halbuki benim memuriyetim de size bu bapta teminat-ı katiye vermektir. Zat-ı şahane, Reşit Paşa'nın sadarete avdeti bütün bütün şahsi, bütün bütün hususi. Yalnız kendi nefs-i humayunlarına ait bazı esbaba menbi olduğundan emin olmanızı tekiden rica buyuruyorlar. Sizi memnun etmek, sefaretin bütün işlerine bir itinayı mahsusla bakmak ve vükelayı mevcudiyeti makamlarında muhafaza eylemek için sadrazama katiyen irade buyurdular. Zat-ı şahane arzu buyuruyorlar ki, kendilerinin dostluklarına riayeten geçmişi unutasınız ve sizinle kendi sadrazamı arasında bürudet bulunmasın ve bu bapta arz-ı tasavvut bulunuyorlar. Bütün bu müdahaleler yabancı elçilerin Osmanlı devlet adamlarını nasıl bir baskı altında bulundurmakta olduklarını gösterecek mahiyettedir. Böyle bir durumda Osmanlı devletinin yaptığı ve yapacağı ıslahat hareketleriyle onları memnun etmesi beklenemezdi. Tersine olarak ıslahat konusu yabancıların devamlı bir müdahalede bulunmaları için kendilerine bir vesile olmuştur. Büyük devletlerin müdahaleleri karşısında Osmanlı devlet adamları. Osmanlı devlet adamlarının ıslahat fermanı hakkındaki düşünceleri yukarıda belirtilmiştir. İçlerinden Mustafa Reşit Paşa, bu fermanın Paris Antlaşması'nda işaret edilmiş olmasını yabancı müdahalesine de yol açacağı düşüncesiyle tenkit etmiştir. Olaylar onun bu hususta haklı olduğunu gösterdi. Fakat müdahalenin esas sebebi ıslahat fermanı da değildi. Böyle bir ferman hazırlanmamış da olsaydı müdahaleler yine yapılacaktı. Esas sebep devletin bünyesine arız olan hastalıktı. Tedavi içinde tek ilaç köklü bir şekilde ıslahat yapılmasıydı. Daha doğrusu yeni temeller üzerine yeni bir devlet kurulmasıydı. Bu ise hiç de kolay bir iş değildi. Başlıca güçlük, ıslahat fikrinin lüzumunu halka kabul ettirmek ve ıslahat hareketlerini destekleyecek bir umumi efkar yaratmaktı. Halbuki umumi efkar, ekseriyeti ıslahat fikrine düşman olan ilmiye sınıfının kontrolü altındaydı. Bu sebepledir ki padişah ve sadrazamlar tarafından Osmanlı cemiyetinde tatbik edilmek istenen yenilikler moral bir teminattan mahrumdu. İlmiye sınıfı tarafından şeriata aykırı olarak gösterilen her yenilik müteşebbisleriyle beraber mahvolmaya mahkumdu. Bununla beraber ıslahat lüzumu ortadan kaldırılmadığı için ıslahat fikri de öldürülemiyordu. II. Mahmud Yeniçerileri ortadan kaldırmakla İlmiye'yi kuvvetli bir müttefikten mahrum etmekle beraber onun halk üzerindeki moral murakabesini zayıflatamamıştı. Bu sebeple Tanzimat başlarında bile İlmiye sınıfı şeriatın tek bekçisi ve nazımıydı. Gülhane hattında mütemadiyen şeriatın sarsılmış olan hükümlerinin kuvvetlenmesinden bahsedilmesi bunun açık bir delilidir. Fakat Mustafa Reşit Paşa bu ifadelerle kendisine taraftar bir umumi efkar yaratabileceğine ihtimal vermediğinden Tanzimat'ı ecnebi devletlerin kefaleti altına koymakta tereddüt etmedi. Bu kefalet onların kanunlarında geçen prensiplerin alınmasıyla Osmanlı Devleti için olduğu kadar kendi şahsı içinde sempati ve müzaheretlerini kazanmak suretiyle tezahür etti. Osmanlı Devleti zaaf içinde bulunduğu için bu sempati ve müzahereti çok değerli bulmaktaydı. Binaenaleyh bundan böyle Osmanlı devlet adamlarında kendilerini Avrupa devletlerine beğendirmek düşüncesi ikbal ve iktidar yolunda yükselmede bir mesnet oldu. İş bu şekli alınca alakalı devletler sempati ve müzaheretlerini ancak menfaat karşılığı göstermeye başladılar. Bu da Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetine geniş ölçüde müdahalelerde bulunmalarını neticelendirdi. Nitekim 1856'da ilan edilen ıslahat fermanı, Ali Paşa ile İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçileri tarafından hazırlandı. Bu suretle Kırım Muharebesi'nin arifesinde Rusların kuvvete dayanarak elde etmek istedikleri iç işlerimize müdahale hakkı bedavadan başka devletlere tanınmış oldu. Bu hal İstanbul'daki elçileri şımarttı. İçlerinden her biri mensup olduğu devletin menfaatlerini ön planda gözeterek sadrazamlar ve nazırlar istemeye başladı. Artık iktidara geçmek Osmanlı devlet adamlarıyla elçiler arasında bir pazarlık konusu haline geldi. Böylece devletin iç ve dış siyasetinin murakabesi yabancı devletlere geçti. Islahat fermanının tatbiki için her devlet kendine göre bir program ve bir usul teklif etmeye başladı. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin istikrarlı bir siyaset takip etmesine de imkan kalmadı. Devletin umumi siyaseti yerine İngiltere'ye mütemail Reşit Paşa'nın, Fransa'ya taraftar Ali Paşa'nın, daha sonraları Rusya'ya taraftar Mahmud Nedim Paşa'nın siyaseti kaim oldu. Abdülmecid'in 20 yıl süren saltanatı devrinde 22 defa sadrazam değiştirmiş olmasının sebeplerinden biri ve belki de en mühimi bu yabancı müdahalesidir. Bununla beraber yabancı müdahalesinin müsbet tesiri de oldu. Devlet adamlarından bazılarını ciddi bir ıslahata zemin olabilecek esasları araştırmaya sevk etti. Abdülaziz devrinde başta Ali ve Fuat Paşalar olmak üzere birçok devlet adamları bu husustaki düşüncelerini layihalarla, raporlarla ve daha başka şekilde tespit etmeye koyuldular. Ali Paşa'nın layihasında bu konuyla ilgili başlıca fikirler şöyle ifade edilmiştir. Ali Paşa layihası, Paşa'ya göre Avrupa'nın siyasi ve içtimai bünyesi. Devlet ve hükümetlerin ilk işi herkesin haklarını sağlamak ve vazifelerini hakkıyla yerine getirmesine nezaret ve dikkat eylemektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaysa servet ve kuvvet Avrupa'nın elindedir. Bunların her gün dünyanın her tarafında yayıp telkin ettikleri yeni fikirlerin özeti, her ferdin hürriyette ve her şeyde kamilen eşit olması ve azasından bulunduğu heyet ve cemiyetin işlerinde halince reyi bulunması ve o cemiyetin şekil ve hali bile fertlerin reyiyle kurulması ve gerek din ve gerekse zat-ı asalet bakımından asla fark ve imtiyaz olmayıp liyakat ve istihkaka göre her şahsın her mertebeye ve her hizmete nail olabilmesi esaslarından ibarettir. Bu kaideler bugün Avrupa'nın bütün devletlerinde yürütülmekte, devletler nazarında hizmetlerde kullanma bakımından Katolik, Protestan ve Yahudi ve dinsiz lakırtıları bütün bütün unutulmuş ve kaldırılmıştır. Avrupa'yı tanıyan Osmanlı Hristiyanlarının şikayeti. Ali Paşa bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olmayan tebaasından, hali ve vakti yerinde olmayanların bile yiyecek ve içeceklerinden kısmak suretiyle çocuklarını Avrupa'ya gönderip okuttuklarını ve bunların da hükümet idaresi hakkındaki bilgileri öğrendikten sonra Türkiye'ye döndüklerinde biz de bu memleketin ahalisinden ve bu devletin tebaasından iken Müslüman olmadığımızdan yalnız bir takım vezaif ve tekalifle mahmul ve hemşerilerimiz olan İslam ile hukukça eşitsizlikten dolayı mahzun oluyoruz demektedir. Bu durum yabancıların fesatlarını artırmaya vesile vermektedir. Bu düşüncede olan reayayı uzun müddet tabiiyet altında tutmaya da imkan yoktur. O halde ne yapmalıdır? Osmanlı Hristiyanlarının şikayetlerini önlemek için Ali Paşa'nın tavsiye ettiği tedbirler. Devletin bekasını başkalarına başvurmaya ve onlara sığınmaya mecbur olmayacak hale getirmesi gerekir. Bu amaca varılması da büyük devletlerin kendilerini himaye eylediklerini görerek türlü emellere düşmekte olan tebaanın dışarıdan bekledikleri şeyleri doğrudan doğruya meşru padişahlarından görüp yabancılardan ümitlerini kesmeleriyle olur. Bunun için de tebaanın hürriyette ve devlet hizmetlerinde yetişme ve yükselme bakımından ve hukuk yönünden başka devletler tebaalarının hallerine gıpta edecek sebeplerin tamamen bertaraf edilmesi icap eder. Müslüman olmayan tebaadan rütbe kazananlar ve memurluklarda kullanılanlar nüfuslarına ve Müslüman memurlara nazaran çok azdırlar. Halbuki bunların terbiye görmüş, maliye, mülkiye, hukuk ve daha başka sahalarda tahsil görmüş olanlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Bu gibiler tahsilleriyle uygun, terfi ve terfihlerine imkan verecek olan hizmet kapılarının kendilerine kapalı olduğunu gördükçe, devlet gelirinin belki 1/4'ünü vermelerine rağmen bu kapılardan başkalarının faydalandıklarını ve kendilerinin sağmal koyun menzilesinde tutulduklarını anladıkları gibi dışarıdan gelecek her türlü fesatları can kulağıyla dinleyecekleri ve feyiz kapılarını kendilerine açan bir hükümet peşine düşecekleri şüphesizdir. Osmanlı Hristiyanlarına eşit muamele yapılması hakkında ileri sürülen tenkitlere Ali Paşa'nın cevabı. Ali Paşa Hristiyanların her türlü memurluklarda kullanıldıkları takdirde onların bizden ileri sürdükleri cihetle işleri istila edecekleri ve İslam memurların geri kalacakları ve bir de Hristiyanlara bu kadar yüz verilmesinden İslamların memnun olmayacakları yolunda birçok mahsullar ileri sürülebileceğini işaret ettikten sonra ancak ne yazık ki zikrolunan ulûmu fünunu tahsil etmeksizin biz bu mülkü Hristiyanlar olmasa da idare edemeyeceğimiz derkârdır diyor ve Hristiyanların alâ-l-itlâk istihdamları hakkında hatıra gelen mahsurların tadili yolunda devlet hizmetlerinde kullanılmak, Türkçe okuyup yazma, bilmeye müteallik tutulur ve böylece ilan olunursa buna bizim Müslüman olmayan tebaanın ne de malum devletlerin bir diyeceği kalmaz düşüncesini ileri sürmektedir. Ali Paşa tebaanın hukuk yönünden eşitliği yanında milletimizin eğitimine de büyük bir önem verilmesi gerektiğini şöyle ifade etmektedir. Ali Paşa'nın eğitim konusu hakkında düşünceleri. Milletimizin eğitimini ve bilgisini lüzumlu dereceye götürmeye ziyadesiyle ikdam ve gayret ve sarf-ı nüfuzu himmet dahi farz mesabesindedir. Zira bu hasıl olmazsa dahi dayanamayıp biteriz ve her nasıl etsek ve etrafımıza Çin duvarı gibi hisarlar çeksek yine malumatlı kavimler bize galebe eder ve refte refte her şeyimizi elimizden alırlar. Fakat biz milletimizi terbiye edelim, anın husulüne kadar bugünkü durumumuzu tutup gidelim ve Hristiyanlara feyzi istihdam kapısını açmayalım dersek bu da mümkün olmaz. Bir dakika önce mekteplerin tanzim ve tevsiyi ve İslam ve Hristiyan çocuklarının tahsiliyle şu azim tehlikesinin yok edilmesi en önemli işlerdendir. Ali Paşa ve Medeni Kanun. Ali Paşa bundan başka mahkemelerimize de temas ederek Bir de başlıca şikayet bizim mahkemelerden olduğundan, ol bapta dahi bir yol ve Mısır'da yapılmakta olduğu gibi bizde dahi kod sivil dedikleri kanunname tercüme ettirilip karma davalar, karma mahkemeler de ve bu kanunnameye göre görülmek zaruri görünmektedir. Ali Paşa'nın çok yakın bir arkadaşı ve fikir yoldaşı olan Fuat Paşa da ölümünden önce yazdığı rivayet edilen bir siyasi vasiyetnamede Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılması gerekli olan ıslahat hakkında düşüncesini belirtmiştir. Fuat Paşa vasiyetnamesinde padişah için devlet idaresinde eski ve yeni olmak üzere iki yol mevcut olduğunu ve yeni yolu eskisine tercih etmesi gerektiğini şöyle anlatıyor. Fuat Paşa'nın düşüncesi. Komşularımızın terakkiyatı seriaları ve ecdadımızın akıl erdirilemeyecek hataları bugün şu hali vahameti içtimalde bulunmaklığımıza badi olmakla böyle dehşetli bir tehlikeden tahaffuz için zat-ı şahanemizin mazi ile münasebeti tatil edilerek bizi tariki cedide-i terakkiye sevk buyurmanız lazım edendendir. Bazı vatanperver geçinen cühela, usul-i atika ile de Şevket-i Osmaniye'yi kadimenin iadesi mümkün olabileceği fikrindeyse der de, bu fikir affolunmaz hatalı bir mülahaza neticesindedir. Fuat Paşa, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da devam edebilmesini İngiltere kadar paraya, Fransa kadar marife, Rusya kadar askere bağlı görüyor ve bizim için lazım olan terakki, Avrupa milletleri derecesine yükselmedir diyor. Paşa bu terakki için de bugün Avrupa'nın bize arz elediği yeni müesseseler arasında İslamlığın yüksek kaidelerine aykırı görülebilecek hiçbir şey yoktur. Yemin ederim ki bir hükümetin Avrupa'da devamı için lazım olan bu büyük müesseseleri kabulümüz herhalde İslamlık menfaatimize uygundur sözleriyle tutulacak yolu gösteriyor ve İç meselelerimizde bütün emeklerimiz, çalışmalarımız türlü cinsten olan ahaliyi birleştirmek amacında olmalıdır. Fikriyle de Ali Paşa'yı desteklemiş oluyor. Ali Paşa ile Fuat Paşa'nın kısaca sıraladığımız fikirleri arasında üzerinde durulan en önemli noktalar tebaa arasında hukuk eşitliği, eğitim ve adalet alanında ıslahat, bir de umumi olarak temas edilen Avrupa müesseselerinin alınmasıdır. Bu son noktadan kastedilen manada meşruti bir idarenin kurulması var mıdır yok mudur burası takdire kalmış bir şeydir. Ancak 1867 tarihinde Halil Şerif Paşa Osmanlı Devleti üzerine artmakta olan Moskov baskısından kurtulmak için Osmanlı Devleti'ni ancak meşrutiyet idaresi kurtarır ve takviye edebilir fikriyle meşrutiyet yolunu göstermiştir. Islahat fermanı hakkında netice. Osmanlı İmparatorluğu'nun ıslahat hareketleri tarihinde 1856'da ıslahat fermanının yayınlanmasıyla yeni bir devre başlar. Islahat fermanının başlıca konusu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslüman olmayan tebaaya, devletçe Müslüman tebaaya tanınmış olan hakların tanınmasıdır. Bu fermanla başlamış olan devrenin başlıca karakteri de Büyük Avrupa devletlerinin Hristiyan tebaa lehindeki müdahaleleridir. Büyük devletlerden her biri kendince makul bir şekilde ve bir usulle ıslahat yapılmasını istemekteydi. Halbuki buna imkan yoktu. Çünkü bu devletlerin ıslahatla alakalı devlet adamları Osmanlı Devleti'nin müesseselerini, Türk ve İslam halkının psikolojisini, hatta savundukları Müslüman olmayan tebaanın durumunu bile bilmiyorlardı. Bundan başka kendi tarihlerinde türlü devirlerde memleketlerinde yapılmış olan ıslahat hareketlerinin doğurmuş olduğu buhranları da hatırlamıyorlardı. İstedikleri tek şey kendilerini Osmanlı hükümeti yerine koyarak onun imparatorluğunda tatbik edilmek için tasarlanmış oldukları projelerin Osmanlı devlet adamları tarafından tatbik edilmesiydi. Ortada bir hasta, kendilerini bu hastanın varisi telakki eden 4 doktor, ve hastalığı tedavi için tanzim ettikleri sayısı pek çok reçeteler vardı. Hasta bu reçetelerin hepsini tatbik ederek sıhhatini kazanacaktı. Durum buna benzemekteydi. Osmanlı devlet adamlarının büyük devletleri memnun etmek için onlar tarafından hazırlanmış olan projeleri tatbik etmek hususunda bir Rus, bir İngiliz ve bir Fransız gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri gerekiyordu. Bu mümkün müydü? Zaten söz konusu devirde büyük Avrupa devletlerinin siyasi ve içtimai bünyeleri de esaslı farklar göstermekteydi. Rusya teokratik bir devletti. 1861 tarihine kadar bu devletin içtimai hayatında serflik yani toprak köleliği hakimdi. Avrupa tarihçilerinin ifadeleriyle de sabittir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaası Rus halkından daha refahlı bir durumdaydı. İngiltere'de meşruti krallık, Fransa'da da imparatorluk rejimleri vardı. Fakat her iki devletin kurmakta ve genişletmekte oldukları müstemleke imparatorluklarında istismar ettikleri halkın seviyesi o kadar perişandı ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaasıyla durumlarını mukayese etmeye de imkan yoktu. Bu sarih hakikatler karşısında Osmanlı Devleti'nin yabancı devletler karşısındaki durumu kuzuyla kurtlar hikayesi manzarasıdır. Dava, çatışan menfaatleri ıslahat platformu üzerinde ıslah etmekten başka bir şey değildir. Hristiyan tebaayı refaha ulaştırmak bu işin bahanesini teşkil etmektedir. Bütün devletlerin bu bahaneden faydalanarak müdahaleleri bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'nda Paris Antlaşması'ndan sonra patlak verecek isyanlarda görülecektir.